Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikte olacağız. Ayasofya'yı konuşacağız demiştim sevgili dinleyiciler. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Ekrem Bey hoş geldiniz. Alo.
Buyurun efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
Hayırlı
merhabalar.
sabahlar.
Size de teşekkür ederim.
Ayasofya'yı konuşacağız bugün dedim. Aslında bizim hep konuştuğumuz bir konu ama hep belli bir noktaya gelince Ayasofya ile ilgili ne olacağı belli değil diyorduk. Artık o belirsizlik ortadan kalktı. Ayasofya
Evet.
artık bir cami olarak ibadete açılacak. İlk cuma namazına çok az kaldı. Nasıl bir düzenleme yapılacak? Neler değişecek? Nasıl ziyaret edilecek? Sosyal medya hepimizin beklediği bir şeydi. Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor. Biz de bugün geçmişten bugüne biraz Ayasofya'yı konuşalım. Ayasofya'ya Türklerin yaptığı katkıları konuşalım.
Evet.
İbadete açılması ile ilgili girişimleri konuşalım ve geldiğimiz noktayı değerlendirelim istiyoruz.
Evet, doğru. Her zaman Ayasofya'nın başka veçelerini konuşuyorduk. Bu sefer artık Ayasofya'nın statüsüyle alakalı büyük bir değişiklik oldu. Onun için Ayasofya hakkında konuşulan her şey Silvaş'tan değişti. Evet, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılması, yani aslında cami olarak 500 sene hizmet vermiş, müzeye çevrildikten sonra da yine müminlerin vicdanında cami olmaya devam etti. Ve yaklaşık bir 30-40 senedir, yani 80'den bu yana da bir kısmında zaten namaz kılındığı için yine kısmen camiydi. Şimdi işin doğrusu müze olmaktan çıkarıldı. Bu tamamında ibadet edilecek demektir. Tabii bu hadiseye çok çeşitli kesimlerden çeşitli reaksiyonlar geldi. Yani Müslümanlar elbette ki 5 asır cami olarak vazife görmüş bir binanın tekrar asli hüviyetine iadesinden memnun oldular. Bundan rahatsız olanlar ve bundan başka manalar çıkaranlar da oldu. Tabii herkesin fikrine saygı göstermek lazım. Yani bir Müslümanın Endülüs'e ağıt etmesine kadar tabii ise bir Ortodoks'un da Ayasofya için gözyaşı dökmesi normal karşılanacak bir şey. Yani neden kiliseyi ki? Ama bu tarihte olmuş hadiseler artık. Yani asırlar önce bir savaş
Bir de
olmuş.
şu anda kilise olarak değildi zaten. Kilise olarak kullanılmıyordu. Şimdi belki bu konuda
Zaten kilise
açıklamalarını da
değildi.
geleceğiz buradan ama
Evet.
yani zaten kilise olarak kullanılan bir yerde değildi sonuçta.
Değildi. Yani bu acaba şu mu? Yani madem kilise olmuyor, cami de olmasın manasına geliyor. Hatta geçen Papa bir açıklama yaptı. Çok üzülüyorum. Papa'nın açıklamasını ben yadırgadım doğrusu. Madem bir din adamı, yani böyle bir yerde en azından ibadet edilmesini savunması beklenir. O müze olarak kalmasını tercih ediyordu. Kaldı ki bu da enteresandır. Yani Papa vaktiyle Ayasofya'da ibadet eden Hristiyanları aforoz etmişti. Ve Latinleri kışkırtarak İstanbul'a gönderdi biliyorsunuz. 13. asırda 50 sene Latinler İstanbul'un anasını ağlattılar. Ve İstanbul'un Ortodoks halkı dedi ki biz Katolik külahı görmektense Türk sarığını tercih ederiz dediler. Yani onun için bu açıklamaları ben çok samimi bulmuyorum doğrusu. Biraz
Şimdi bir
siyasi
parantez
konjonktürle
açalım
alakalı.
buna isterseniz. Katoliklerin Ayasofya'da ibadet ettiği için onları aforoz eden Papa şimdi çok üzgün olduğunu açıklıyor.
Evet, işte bunu ben biraz samimiyetsiz buluyorum ve siyasi konjonktürün icabı konuşmalar bunlar. Gerek Avrupa Birliği'nden, gerek Amerika'dan, gerek başka yerlerden. Biliyorsunuz hükümet nezdinde hiçbir menfi şey gelmedi. Şahıslar protesto ediyor. Bu aslında çok ciddiye alınacak bir şey değil. Mesela Rus hükümeti Ortodoks olduğu halde bundan hiçbir üzüntü duymadı. Turistlerin de serbestçe, yani Müslüman olmayanların da serbestçe gezmesini ümit ediyoruz dedi ki zaten bu olan budur. Yani şimdiye kadar hangi cami vardır ki bir köy camisine bile bir gayrimüslim gidip gezmek istese hiçbir engel yoktur buna. Hem İslami olarak engel yoktur, hem kanuni olarak bir engel yoktur. İşte Sultanahmet Camii en
Hatta
çok turistlerin gezdiği yer.
En güvenilir yer olarak kabul edilir.
Tabii.
Camidir, ibadethanedir.
Doğru.
Girip rahatlıkla gezebileceğiniz gibi kalabilirsiniz de içinde
Tabii,
şartlarına uygun
tabii.
şekilde.
Elbette, elbette. Camiler aynı zamanda tabii bu fonksiyonu da vardır. Onun için Ayasofya hakkında söylenen, şimdiye kadar söylenenlerin hemen hepsini ben siyasi malzeme olduğunu düşünüyorum. Yani hiç kimsenin Ayasofya hakkında rasyonel, akılcı düşündüğünü zannetmiyorum. Geçenlerde bir benim de hocam olan bir idare hukuku profesörü, Cumhuriyet hukuku çiğnendi, Osmanlı hukukuna dönüş diye bir konuşma yaptı. Ben çok üzüldüm. Gayri hukuki bir konuşma. Şöyle ki, bir kere mülkiyet hakkı hukuküstüdür. Yani hukuk sistemi değişir, kanun değişir, hatta devletler değişir ama mülkiyet hakkı baki kalır. Ona hiç kimse el koymaz. Bir yer işgal edilir, hususi mülkiyete yeni efendiler el koymazlar. Bir kere bu mühim. İkincisi, Cumhuriyet kanunlarında, vakıflar kanununda diyor ki camiler öteden beri cami olarak kalırlar. Bunu cami olmaktan çıkarmak caiz değildir. Vakıflar kanunu hüküm var. Cumhuriyet devrinde çıkarılmış.
Cumhuriyet dönemi fiiliyatta, kanunu.
Evet, ama fiiliyatta tek parti döneminde buna riayet edilmemiş. Camiler tasnif edilmiş, kapatılmış, satılmış, yıkılmış. O ayrı bir tatbikat. Bu hukuka aykırı bir tatbikattı. Yani Cumhuriyet'in kendi koyduğu kanunlara aykırı bir tatbikattı. Ayasofya'nın müze olması da yine Cumhuriyet kanunlarına aykırıydı. Ama tabii.
Peki bu kadar yıl bu kuralın kabul edilmiş olması, bugüne kadar hani defaatle davalar açıldı, konu gündeme geldi, çözülmemiş olması da o zaman aslında baktığınızda mesela şu anda ne kadar tabii ki belki uzun vadede yaptırımlar olacaktır vesaire, göreceğiz, karşılaşacağız. Ama sonunda çözüldü ve dediğiniz gibi evet. Hükümetler nezdinde herhangi bir açıklama yok. İşte UNESCO bir açıklama yaptı. Dün bir önceki gün geldi, Ayasofya'yı gezdi. Ne olacağı konuşuldu. Kaldı ki camiden kiliseye dönmüş, Kurtuba'dan bahsediyoruz mesela, Kurtuba Camii'nden katedrale evet. döndü. Onun için küçücük bir yerinde bile olsa ibadet edebilmek istiyoruz diyen Müslümanlar evet. defaatle geri çevrildiler.
Evet, doğru, doğru. Şimdi yani UNESCO'nun kendine göre teknik endişeleri olabilir. Bunlar izahatlarla giderilir ve tekrar eski haline döner. Onların da biraz fevri açıklamalar olduğunu ben düşünüyorum. Yani Ayasofya'nın cami olmasıyla kilise olması, müze olması arasında bir fark yok. Kültür mirası olması açısından. Onun bazı teknik ve milletlerarası hukuktan kaynaklanan şartları var. Bu şartlara riayet edildiği müddetçe bu. Bunlar biraz anladığım kadarıyla bir infialin, bir reaksiyonun, yani söylemesek olmaz gibisinden. Biraz da tabii
tepkisiz mi kalalım düşüncesiyle biraz söylenmiş Türk şeyler herhalde.
Türk hükümetiyle gündelik politikadan kaynaklanan bazı sebepleri var. Yani Türk hükümeti olan bazı anlaşmazlıklar için bu vesile ediliyor. Yani bu normal bir şey. Bu her devirde olacak bir şey. Yani Ayasofya için de bir aynı şeyi söylemek mümkün. Şimdi müze haline dönüştürülmesi bir inkılap eseridir. Şimdi bütün inkılapların ilk zamanlarında o inkılabın hızıyla bazı şeyler olur. Yani nahoş şeyler olur, hukuka aykırı şeyler olur. Bu Fransa ihtilalinde de olmuştur. Rus ihtilalinde de olmuştur. Bizde de olmuştur. Ama zamanla ortalık yatışır ve her şey normale döner. Fransa'da bunu Napolyon yaptı. Fransa ihtilalinin aşırılıklarını törpüledi. Normal bir Fransa meydana getirdi. Rus ihtilalinin aşırılıklarını biraz geç de olsa Gorbaçov ve Yeltsin törpüledi. Türk ihtilalinin, Kemalist ihtilalinin aşırılıkları 1950'den itibaren, hatta İnönü zamanından itibaren yavaş yavaş bazı şeyler terk edilerek normale döndü. Şimdi 20'lerin 30'ların dünyasını savunmak, onu idealize etmek bu garip bir yaklaşımdır. Yani o zaman tamam, Ayasofya belli bir maksatla cami olmaktan çıkarılmıştır. İster hukuka aykırı deyin, ister bazılarına taht vermek için deyin, bunun için yapıldı. Yani Balkan Antantı'nda Yunanistan'ı bizim tarafımıza çekmek için yapılmış bir jesttir bu. Arkasında başka şeyler arayanlar da var. Şimdi bu devir değişti artık. Yani bu konjonktür ortadan kalktı. Hala daha o zaman öyleydi, şimdi böyle olsun demenin bir manası yok. Yani nitekim tek parti devrinden 1945'te çok partili sisteme geçildi ki bu Kemalist inkılabı ruhuna aykırıdır. Tek parti olması lazımdır. Dernekler, cemiyetler açıldı. Sivil toplum örgütleri var. Bunlar halkçılık ilkesine aykırıdır. Liberal ekonomi bugün tatbik ediliyor. Hatta o zamandan beri bu devletçilik ilkesine aykırıdır. Demek ki zaman içinde bazı şeyler oturuyor. Bunu çok mesele yapmak doğru değil. Milletin menfaatine olmuyor.
Peki hukukçu kimliğinizle bir bakar mısınız meseleye? İşte alınan kararların hukuki olmadığı, yani şu andaki hukuka uydu ama onunla beraber başka problemler de getirebileceği konusunda açıklamalar yapan hukukçular var. Biraz önce söylediğiniz gibi profesörlerimiz var, açıklama yapıyorlar. Bunun evet. kesinlikle hukuki olmadığını söylüyorlar. Sizin konuyla ilgili yorumunuz nedir? Alınan karar hukuki midir? Bundan sonra yeni davalara ya da ne bileyim boşlukları evet. sebebiyle yeni davalara yol açabilecek bir karar mıdır bu?
Şimdi bu meyanda bazıları diyor ki, madem Ayasofya Kilisesi'ydi niye cami yaptınız? Yani şimdi müzeyken rahatsız oluyorsunuz, tekrar camiye dönüştürüyorsunuz, o zaman kiliseye dönüştürün. Nitekim bunu teklif edenler de oldu. Yalnız şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu hadise 1453 senesinde oldu. Yani Orta Çağ ile Yeni Çağ'ın geçiş döneminde. O zamanın hukuk sisteminde bir yer barış ile sulh ile alınırsa buradaki kiliselerin statüsü o anlaşmaya göre, ahitnameye göre tayin edilir. Nitekim Kudüs Hazreti Ömer zamanında sulh yoluyla alındığı için kiliseler olduğu gibi bırakıldı. Şimdi onu misal gösteriyorlar mesela. Hatta Hazreti Ömer Kıyamet Kilisesi'nde namaz kılmadı. Müslümanlar sonra burayı cami yaparlar diye. Ama bunu Ayasofya'ya benzetmek doğru değil. Çünkü İstanbul harp ile alındı. Harp ile fethedilen yerlerdeki mabetler hükümdarın inisiyatifine bırakılmıştır. Hukuken ayet-i kerime ve hadis-i şerifler böyledir. O zamanki hukuk budur, İslam hukukudur. Hükümdar isterse bunları kilise olarak bırakır. İsterse bunların tamamını cami yapar. İsterse bunları ev yapar, mektep yapar, devlet dairesi yapar. Bunun hesabını soramazsınız. Bu hukuki bir tasarruftur. Osmanlılar bir yeri fethettikleri zaman mabetleri, kiliseleri yıkmıyorlar. En büyüğünü cami yapıyorlar. Geri kalanını ya kilise olarak bırakıyorlar veya camiye dönüştürüyorlar. Burada hukuk aykırı bir şey yok. Siz nasıl kiliseyi cami yaparsınız diyemezsiniz. Çünkü harp hukukunun neticesi budur. Bugün biz de tutup
da Macaristan'daki... Peki kılıç hakkı değildir diyenler var.
Ha, yok, şey yanlış söylüyorlar. Onlar İslam hukukçusuyum. Burada benim sözüm geçer. Kılıç hakkı demek halkın verdiği bir tabir. Yani savaşla fethedilen yerlerdeki bütün menkuller ganimet olur. Yani galiplerin olur. Bütün gayrimenkuller galiplerin olur. Hatta esirlerin tamamı keza böyle. Şimdi bunu bilmek lazım. Savaş hukuku o zaman böyleydi. Sadece kiliseler değil, oradaki bütün arazi galiplere aittir. Yani bunun hukuken böyle bu. Bütün hukuk kitaplarını bu böyle yazar. O zaman için söylüyorum. Dolayısıyla Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesi o zaman geçerli olan pozitif hukuka uygundur. Bu fethedilen yerlerin 1/5'i devlete aittir. 1/4'ü gazilere aittir. 1/5'i hükümdara aittir. Hükümdar bunlardan seçer. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı seçmiş. Burası benim demiş. Böyle bir hakkı var hukuken. Kur'an-ı Kerim veriyor ona bu hakkı. Burayı da ben cami yaptım demiş. Vakfetmiş. Vakıf en temel bir mülkiyet hakkı tezahürüdür. Dünyanın her yerinde vakıflara saygı gösterilir. Şartı vakıf nas-ı şari gibidir. Yani vakfedenin koyduğu şart ayet hadis gibidir. Değiştirilemez diye bir hukuk prensibi var. Dünyanın hiçbir yerinde vakıflara kolay kolay dokunulmaz. Ancak çok totaliter idareler müstesna olmak kaydıyla. Yani İngiltere bir yeri işgal ediyor. Mesela Filistin, Irak, oradaki vakıflara dokunmuyor. Yunanistan keza öyle. Bir kere Ayasofya'nın cami olarak kalması vakıf hukukunun, milletler arası vakıf hukukunun neticesidir. Diğer gelelim Cumhuriyet devrine. Cumhuriyet devrinde ise Osmanlı'dan kalma vakıfların olduğu gibi devam edeceği, camilerin cami maksadı dışında hiçbir maksatta kullanılamayacağına dair kanun var. Buna rağmen Ayasofya müzeye çevrildi. Bu hukuka aykırıdır. Bunu o zaman sorabilecek bir otorite yok. Çünkü neticede bu devrim zamanı. O zaman Atatürk başta. Yani Atatürk'ün hatta dediler ki imzası sahte. Hayır, Atatürk'ün istemediği bir şey o zaman olmazdı. Ama dediğim gibi inkılap devirleri onlar. Yani Amerika'ya bir jest yapılıyor. Yunanistan'a bir jest yapılıyor. Hukuka aykırı da olsa Ayasofya müzeye dönüştürülüyor. Bunun hukuka aykırı olduğunu herkes biliyordu. Nitekim 50 senesinde hükümet, yani demokrasiye geçtikten sonra Demokrat Parti hükümeti Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürmek istedi ve bunun için teşebbüse geçti. O sırada Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkan bir gazeteci Ahmet Emin Yalman bu sebeple Hüseyin Üzmez adında bir genç tarafından vuruldu. Yani hadise bir provokasyona dönüştü. Bunun üzerine hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.
Aslında sosyal tepkilerinden sonra korktuğu için geri adım attı.
Aynen öyle. Tabii ortalık karışacak. Zaten demokrasiye yeni geçmişsiniz. Fevkalade kırılgan. Ordu bir tarafta bekliyor. Eski tek parti bu yeni düzenden memnun değil. Yani memlekette sosyal bir problem doğar diye Demokrat Parti iktidarı geri adım attı. Taviz vermek zorunda kaldı. 60'tan sonra iktidara geçen sağ iktidarlar Ayasofya'yı camiye dönüştürmek istedi. Fakat her seferinde gerek sağ kanattan gelen provokatif hareketler, işte toplu namazlar gibi meydanlarda, gerekse sol taraftan gelen yazılı reaksiyonlar sebebiyle vazgeçtiler. En nihayet 79'da Ayasofya'nın bir kısmı, Hünkar Mahfili denen, Sultan Abdülmecit zamanı tarafından yaptırılan kısmı ibadete açıldı. İhtilal olunca 12 Eylül kapatıldı. Turgut Özal hükümeti zamanında, Anavatan hükümeti zamanında Yıldırım Akbulut burayı tekrar ibadete açtı. Yani yaklaşık 25 senedir Ayasofya'da ezan okunuyor ve namaz kılınıyor Hünkar Mahfili'nde.
Evet. Ama kısa bir ara rica edeceğim. Özür dilerim, sözünüzü kesin. Kısa bir ara rica edeceğim. Nasıl ibadet ediliyordu eskiden? Müzeye dönüştürüldükten sonra Hünkar Mahfili'ndeki ibadet ve şimdi yapılacak değişikliklerle ibadetin nasıl yapılacağı konusunu soracağım size. Kısacık bir ara rica ediyorum ama. Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ayasofya'yı konuşuyoruz. Tekrar merhaba Ekrem Bey.
Merhabalar.
Ayasofya'yı konuşurken tabii içinde bulunduğumuz bakış açısıyla bizim hayatımız Ayasofya'yı müze olarak bilmekle geçti. Kendi açımızdan konuşalım. Müze olarak ziyaret ettik. Para verip girdik. Sıraya girip girdik. Çok bekleyerek girdik. Şimdi artık girişler değişecek. Sosyal medyada da bununla ilgili çok güzel cümleler vardı. Benim ilk aklımda kalan parayla girdiğimiz yere artık abdestli gireceğiz cümlesi oldu. Böyle bir paylaşım yapmış Twitter'da. Ne değişecek şimdi Ayasofya ile ilgili? Eskiden nasıl ibadet edilirdi? Bir onu konuşalım. Bir de şimdi özellikle bu restorasyon çalışmaları sonrasında ikonaların ortada olması, görülmesi, ibadeti nasıl etkileyecek? Nasıl bir şekilde değişikliği olacak?
Evet. Bundan önce geçen kısımda eksik kalan bir hususu tamamlayayım. O da şu. Şimdi Ayasofya 1934 senesinde bir bakanlar kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. İdari tasarruflar aynı idari tasarrufla geri alınabilir. Yani hükümet şunu yapabilirdi. Bugün bakanlar kurulu kararnamesinin yerine başkanlığı kararnamesi almıştır. Cumhurbaşkanı tek taraflı bir kararnameyle Ayasofya'yı ben müze olmaktan çıkarttım, tekrar camiye dönüştürdüm diyebilir. Bu hukuken mümkündür. Hukuk aykırı değildir. Yani hukuk aykırı diyenler yanılıyorlar. Yani idari bir tasarruf başka bir idari tasarrufla geri alınabilir. Kaldı ki 34 kararnamesinin de zaten hukuka aykırı olduğunu söylemişti. Şimdi peki bunu niçin yapmadı hükümet? Şunun için yapmadı. 2016 senesinde bir cemiyet, şimdi aynı bu müze kararının kaldırılmasına vesile olan cemiyet, Danıştay'a müracaat etti. İdari tasarruflar, yani hükümetlerin yapmış olduğu her çeşit tasarruf, kanunlar değil, kanunlar Anayasa Mahkemesi'ne gider. Danıştay'a götürülür, itirazı olanlar oraya götürür. Der ki bu hukuka aykırıdır. Danıştay bakar, evet hukuka aykırıdır, iptal eder veya hayır hukuka uygun der. Bu cemiyet dedi ki bu 1934 kararnamesindeki imza sahte. Atatürk'ün imzası değil, resmi gazetede yayınlanmamış, numarası da yanlış. Bu sahtedir dedi. Danıştay bu talebi reddetti. Çünkü imzanın sahte olup olmadığı tartışılır. O zaman Atatürk'ün zaten soyadı aldığı gün, o gün. O gün soyadı almış. Yani imzanın henüz acemice atılmış olması mümkündür. Kaldı ki o zaman Atatürk'ten habersiz hiçbir şey yapılamadığı gibi sonraki fiili durumda zaten bu işte Atatürk'ün rızasını gösteriyordu. Danıştay bunun için reddetti. Bu sefer cemiyet başka bir şeyle müracaat etti. Doğru olanı yaptı. Bu dedi şey hukuka aykırı. Vakıf hukukuna aykırı dedi. Hem Osmanlı vakıf hukukuna hem Cumhuriyet vakıf hukukuna hem insan haklarına, mülkiyet hakkına. Danıştay bunu kabul etti. Şimdi hükümet eğer tek taraflı kararnameyle müzeye çevirseydi yarın bir gün muhalefet veya başkaları yıllar sonra bunu Danıştay'a götürüp iptal ettirebilirdi. Hükümet Danıştay'ın karar vermesini bekledi. Şimdi Danıştay bu 1934 kararnamesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi ya, onun üzerine hükümet Ayasofya'yı camiye dönüştürdü. Şimdi bundan sonra hiç kimse Danıştay'a müracaat edip Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi hukuka aykırıdır diyemez. Çünkü mahkeme kararları kesindir. Kesin hüküm teşkil eder. Aynı gerekçeyle Danıştay'a müracaat edemezler. İşi sağlama almak istedi.
Yani artık bundan sonra tekrar geri dönüş için bir başvuru olmasın diye aslında bu yol izlendi. Doğru
evet
mu anlıyorum?
Evet efendim. Bu yol onun için takip edildi. Yani çok fevkalade bir sistem olmazsa, yani gayri hukuki bir tatbikat olmazsa bir daha bu Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi veya cami olmaktan çıkarılması mümkün değil. Çünkü vakıf hukukuna aykırıdır. İkinci bir husus, bunu atladık. Dünyanın her yerinde böyle yerler var. Kurtuba Camii bugün cami olmaktan çıkarılmış, müze yapılmıştır. İçinin bir kısmı şapeldir, kilise olarak vazife görüyor. Hiç kimsenin Kurtuba'yı niye cami yapmıyorsunuz dediği yok. Olan olmuş, tarihi bir hadise, mağlup olmuşsunuz, çekilmişsiniz, cami elden gitmiş. Şam'daki Ümeyye Camii Yunan mabediydi. Sonra Roma mabedi oldu, sonra kilise oldu, sonra cami oldu. Dünyanın her yerinde böyle mabetler var. Sicilya'da Siraküza Katedrali eskiden Yunan mabediydi. Müslümanlar fethettiği zaman cami oldu. Müslümanlar çekilince tekrar kiliseye dönüştürüldü. Yunanistan'da Atina'nın sembolü olan Parthenon bir Yunan mabediydi. Romalılar işgal etti, Roma mabedi oldu, Mitra mabedi oldu. Sonra Hristiyanlığın zuhuruyla kilise oldu. Fatih Sultan Mehmet Atina'yı fethettiğinde camiye dönüştürdü. Türkler Atina'dan çekilince kilise ve arkasından şu anda müzedir. Roma'daki Pantheon meşhur, herkesin ziyaret ettiği, eski bir Yunan mabediydi. Sonra Roma mabedi oldu, sonra kilise oldu. Yani bunlar niçin insanları rahatsız ediyor? Mabetler o zamanki sosyal, siyasi ve tarihi şartlarla değiştirilebilir. Üçüncü bir husus söylemek istiyorum. Ayasofya'yı Doğu Roma İmparatorluğu yaptırdı. Doğru. Kilise olarak yaptırdı. Doğru. Ama Ayasofya'yı ayakta tutan Osmanlı Türkleri oldu. Bunu herkes söylüyor. Fetihten öncesinden itibaren tamire başladılar. Bugün Ayasofya ayaktaysa Osmanlı Türkleri sayesindedir. Ve bana sorarsanız, sanat tarihçilerin pek çoğu da buna katılıyorlar. Ayasofya bir Roma eseri olduğu kadar bir Osmanlı eseridir de. Onun için Osmanlı Türkleri'nin burada... Evet, eklemeleriyle, tamiratıyla, yani yoksa yıkılırdı. En son Sultan Abdülhamit zamanında tamir edildi. İki büyük tamir var. Birisi Sultan II. Selim, birisi de Sultan Abdülmecit devri tamirleridir. Bunlar neredeyse binaya hayat kazandıran tamirler oldu. Ve zaten 5 tane padişah gömülüdür avlusunda. Osmanlılar için çok ehemmiyeti haiz bir mabet. Hem fethin sembolüdür. Onun için Fetih Camii de derler Ayasofya Camii'ni. İkinci efsaneler uydurmuş halk bununla alakalı. Hem de Topkapı Sarayı'na çok yakın olduğu için neredeyse bir protokol camiidir. Yani toplantılarda
da namazlar orada. Peki Sultanahmet'le karşılaştırdığınızda bir derecelendirme var mıdır arasında? Eskiden var mıydı?
Şimdi Ayasofya Camii varken yoktu. Ayasofya her zaman önde geliyordu. Fakat Sultanahmet Camii yapılırken ki bazı tarihçilere göre Sultanahmet Camii Ayasofya'ya bir alternatif olarak yapılmıştır. Çünkü herkes diyor ki yani sizin en büyük mabediniz Romalılardan kalma. E bak biz de işte Sultanahmet gibi ihtişamlı bir cami, estetik bir cami yaptırdık diyerek bunun revanşını almak gibi izah edenler de var. Sultanahmet Camii ile Ayasofya Camii'nin itibarı bu tarihten sonra başa baş gitmiştir. Hiçbir zaman Sultanahmet Ayasofya'nın önüne geçmemiştir. Ayasofya da Sultanahmet'in önüne geçmemiştir. Bulundukları yer itibariyle ve ihtişamları itibariyle her zaman protokol camii gibi görülmüştür. Öyle bir şey yok Osmanlılar'da ama öyle görülmüştür. Yani bu cihetle hadisenin bu tarafını da nazar itibari almak lazım. Şimdi Osmanlılar burayı fethettiği zaman bu ikonolar meselesi, freskler meselesi bugün çok konuşuluyor. Bir kere bunlarla ibadet edilir mi, edilmez mi? Bir kere şu anda ibadet edilmesi için çeşitli formüller düşünülüyor. Mesela bunlardan bir tanesi bir asma tavan yapılabilir. Şimdiki teknikle üst kata orada rahatça gezilebilir. Alt kattan kubbe gözükmez. Bu asma tavan mihaniki yani hareketli olabilir. İkincisi perde çekilebilir. Otomatik perdeler. Bunlar var. Dünyada kullanılıyor. Işıkla yok edilebiliyor. Oradaki freskler. Yani cemaatle namaz kılınırken yok edilir. Çünkü İslam dininde namaz kılarken bulunduğunuz yerde, elbisenizde, seccadenizde, duvarlarda canlı resmi, yani insan ve hayvan resmi olmaması icap ediyor. Sebebi bu. Yok edilebilir. Bundan sonra açılıp, yani cemaatle namazdan sonra bunlar açılabilir turistler için. Namaz kılanlar, fresklerin olmadığı bir kısımda tek başına kılanlar namazlarını kılabilirler. Bu da bir formül. Gelelim Osmanlı'dan nasıl kıldılar? Şimdi bu çok tartışmalı bir mesele. Her kafadan bir ses çıkıyor. Osmanlılar zamanında bu mozaikler var mıydı? Bir kere bu mozaikler orijinal değildir. 11. asırdan kalma. Yani Ayasofya yapıldığındaki mozaikler değil bunlar. Onları Bizanslar kazıdılar. Çünkü Bizanslarda ikonoklast cereyanı var. Freskere, canlı resmine düşman olan bir mezhep vardı. Bir resmi mezhep olmuşlar. İmparatorlar bile o mezheptendi. Kazıdılar. 11. asırda onların tesiri geçince tekrar fresker yapıldı Ayasofya'nın belli yerlerine. Şimdi bu fresklerin mesela Osmanlı tarihçileri kazındığını söylüyor. Solakzade mesela diyor ki Ayasofya fethedilince namaz kılma mahallindeki freskler kazındı diyor. Tamamen yok edildi diyor. Peki bunlar nereden çıktı? Halk buna da bir cevap buldu. Bizans Enstitüsü 10 sene camiyi kapattı. Kendileri getirdiler bu mozaikleri, freskleri monte ettiler. Ne dediler ki işte Ayasofya'nın bu freskler sebebiyle müze olması lazım dediler. Bunu tabii ispatı mümkün değil. Keşke alsalar da bunu bir karbon testine tabi tutsalar.
Çok kolay şimdi bunu... onu söyleyecektim. Yani karbon testi bugün en basit işlerde bile, televizyon programları için bile belgesellerde görüyoruz, yapılıyor.
Evet, yapılıyor.
Çok zor
yani
bir şey değil.
Yapılıyor. Yani Osmanlı tarihçilerine inanacak olursanız Ayasofya'nın içindeki o freskler kazınmıştı. Yoktu. Nereden çıktı diyorsunuz? Bazıları diyor ki, bazı seyyahlar 16. 17. asırda biz diyor Ayasofya'yı gezdik, fresler görülüyordu. Ama Ayasofya'nın her yerinde fresk var. Ayasofya'nın galerileri var. Mesela galerilerdeki fresklere muhtemelen dokunulmamıştı. Sadece içeride namaz kılma mahallindeki sahındaki mozaikler kazınmıştı. Diğerleri muhafaza edilmişti. Benim anladığım bu. Ama bu tahmin. Bunu açık yazan hiçbirisi de yok. Sultan Mecid zamanında bu mozaiklerin dökülmesi tehlikesi sebebiyle o zamanki mimar bunu alçıyla sıvamış. Dökülmesin diye. Semavi İyice vardı rahmetli, sanat tarihçisi ve Bizans mütehassısıydı. O dedi ki ben Ayasofya müze yapılmadan önce gezdim. Freskler alçıların altından bir şeyler oldu, gözüküyordu. Silüet olarak dedi.
Kabartma.
Ama işte ben o zaman sormadım
belki.
İşte ben o zaman sormadım ki rahmetliye. Hocam içeride miydi bu freskler? Galerilerdeki miydi? Onu sormadım. Şimdi sormak mümkün değil. Yani bu mozaikler meselesi müpem bir mesele. Osmanlılar zamanında var olup olmadığı müpem. Galerilerdeki muhtemelen var. Ama içeride namaz kılma mahallindeki mozaiklerin var olup olmadığı hususunda doğrusu şüpheler var. Osmanlı kroniklerine bakarsanız onlar kazındığını söylüyorlar. Tetkike muhtaçtır. Ama neticede Osmanlılar zamanında bunların, çünkü kılmaz Osmanlılar böyle bir yerde. Kapalı olduğu, kazınmadıysa bile alçıyla sıvandığı anlaşılıyor. Yani bunların olmadığı, bu namaz kılma mahallinden bahsediyorum. Bu freslerin olmadığı anlaşılıyor. Şimdi de dediğim gibi teknik çok ilerledi. Bu teknikle bunu kapatmak mümkün. Bazıları tamamen kapatasın diyorlar. Burası camidir. Evet, haklılar. Camide böyle şeylerin olmaması lazım. Ama zaten Ayasofya bin bir zahmetle, zorlukla müzeden camiye dönüşmüştür. Şimdi bunu da tatbik edecek olursanız bu çok büyük infiale ve reaksiyona sebebiyet verecektir. Onun için burada biraz temkinli durmakta fayda var.
Peki bu konuyla ilgili şimdi ziyaret konusu da çok tartışılıyor. Yani dünyanın her yerinden açıklamalarda tekrar ziyaret edebilecekler mi? Turistler istedikleri gibi şeklinde soruluyor. Bu konuya Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Müze olarak nasıl ki Sultanahmet Camii geziliyorsa Ayasofya Camii de artık gezilebilir dedi. Ya da gezilmeye devam edilebilir dedi. Peki mesela Ayasofya'ya girerken turistler bir şekilde uyarılacak mı? Giyim, kuşam vesaire gibi konularda. Mesela şimdi artık ciddi anlamda bilet parası ödedikleri bir yere para vermeden girecekler turistler. Evet. Herkes, şimdi, hepimiz.
Şimdi bütün camilerde bir adap var. Turistlerin tabii örtünmesi lazım değil. Örtünmek Müslümanlara farzdır. Yani gayrimüslimlerin örtünmesi diye bir şey yok. Ama bir mabede girerken o mabedin icap ettirdiği, bir mabed değil herhangi bir mekana girerken o mekanın icap ettirdiği şekilde belli bir edeple giyinmek şarttır. Nitekim kiliselere ve havralara girerken de aynı şekilde turistlerin belli bir kıyafetle girmesi ikaz edilir. Elbette ki burada da bu yapılır. Nitekim bugün bütün turistik camilerde, hatta ben bazı köy camilerinde bile görüyorum, turistler için başörtü, etek veya böyle pelerin gibi şeyler konuyor. Onlarla turistler rahatça girip geziyorlar. Avrupalı turistlerin böyle bir kompleksi yoktur. Hatta onlar bunu gayet nazikçe yaparlar. İtiraz etmezler. Bu biraz bize mahsus bir şeydir, itiraz etmek. Onlar itiraz etmez. Binaenaleyh böyle bir problem olmaz. Problem şöyle olabilir. Ayasofya'da ibadet için gelenlerin sayısı çok. Ziyaret etmek için gelenlerin sayısı çok olduğu zaman bir yüklenme olabilir. Burada namaz vakitleri dışında, nitekim Avrupa'da kiliseler böyledir. Kilise ibadetlerinde içeriye hiç kimse alınmaz. İbadet bittikten sonra beklerler turistler dışarıda. Onun belli saati var. Ondan sonra peyderpey içeriye alınır. Belli sayıda içeriye alınır. Bu mümkün. Zor bir şey değil bu. Şimdi içeriye giren insanın ne kadar olduğunu sayan makineler var. Yani bu o kadar endişelenecek bir şey değil. Avrupa'daki bazı tarihi kiliselerde mesela Toledo Katedrali'nde siz ibadet etmek istiyorsanız belli bir yerde ibadet edersiniz, ücretsiz girersiniz. Ama Toledo Katedrali'nin sanat değeri olan kısımlarına ayrı bir yerden ücretle girersiniz. Yani ibadet edenler rahatça girer, bir yerde ibadetini yapabilir. Turist olarak gezmek isteyen yine para verebilir. Buna engel bir şey yok. Kaldı ki ibadet mahalline ücretsiz girilebilir. Ama galeriler, ki en çok zaten turistlerin gezdiği yerler galerilerdir. Galerilere ayrı bir tünlükle konarak para alınabilir. Bunu para için söylemiyorum, para gelsin diye söylemiyorum. Yani girişi belli bir...
Uygulamaları böyle.
Sisteme sokmak için, belli sayıda insanın girmesini, çıkmasını sağlamak için. Bunların hepsi mümkün. Bunlar Ayasofya için müze olmaktan çıkarıldığı sözünün sebepleri, bahaneleri ve argümanları değil. Yani bunlara bir şekilde halledilecek problemlerdir.
Şimdi müezzinleri, imamları da bekleniyor.
Ben hadiseye her zaman tarihi bir mesuliyet olarak bakıyorum. Neticede burası bir cami, bir tarihi eser. Bunun sonraki nesillere aktarılması bir tarihi borç. Ama aynı zamanda da hukuk var, hak var, hukuk var, mülkiyet hakkı var, vakıf var. Buna da saygı gösterilmesi lazım. Ben hadiseyi böyle sadece siyasi veya tarihi olarak değil, hukuki açıdan da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı hukuk aykırı tatbikatların olsun varsın eskiden beri böyleydi diyerek devam etmemesi icap ediyor. Evet, buyurun.
Estağfurullah. Son olarak isterseniz bu konuyu toparlarken ifade edebileceklerimizi şöyle bir bakalım. Bu konuyla ilgili çok yazıldı, çizildi elbette. Evet. Yazılıp çizilecek de önümüzdeki günlerde değerlendirmeleri mutlaka yapılacaktır. Ve en önemlisi herhalde bunun hasretiyle yanıp tutuşanların orada namaz kılabilecek olması, cuma namazıyla birlikte artık bu hasret de sona erecek.
Evet, şimdi Hülya Hanım, Avrupa'nın ben çok da umurunda olduğunu düşünmüyorum. Hatta geçenlerde epey oluyor. Yunanistan Kültür Bakanı dedik, Ayasofya sizin meseleniz, bizim için bir şey ifade etmiyor. Siz isterseniz cami yapın, yani bize niye bunu atıyorsunuz dedi her seferinde. Yunanistan neden, niye diyorsunuz dedi. Bundan ben bunu yazdım. Şimdi Avrupa'nın da çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Katoliklerin neden umurunda olsun Ortodoksların camisi? Dediğim gibi siyasi sebeplerle onlar bu açıklamaları yapıyorlar. Bu bir fırsat oldu. Ha, efendim hükümetin diyorlar siyasi maksat. Ben o tarafına bakmıyorum. Herkesin niyeti kendine alakadar eder. Ben neticeye bakıyorum. El ibreti lil havati. Hukuki bir yanlıştan dönülmüş oldu. Beni alakadar eden işin bu kısmıdır. Bu inkılaplarla da hesaplaşma değildir. Bunu böyle görmek de yanlıştır. Bunların hepsi düzelir. Bir de bu 80 senedir bir düello. Açılsın, açılmasın, açılsın, açılmasın. Bu söz düellosu, bu şey de ortadan kalkmış olacak böylece. Ve çok kısa bir zaman sonra bu unutulacak. Her şey normale dönecek. Ayasofya'da diğer mabetler gibi faaliyet gösterecek. Trabzon'daki Ayasofya kiliseydi. Müze yapılmıştı. Şimdi cami. İznik Ayasofya'sı müze yapılmıştı. Şimdi tekrar camiye dönüştü. Kariye camii kiliseydi. Cami olmuştu. Müze yaptılar. Şimdi tekrar camiye dönüyor. Ayasofya'da camiye dönecek. Gayet normal bir şey.
Hayırlı olsun.
Evet, Hristiyanların da kiliseleri var. Onlara da dokunmamak, onların da ibadetlerini rahatça serbestçe yapmalarını temin etmek insanlık ve demokrasi borcudur. Bunun laiklikle bir alakası yok. Tam aksine Ayasofya'nın müze olarak kalması laikliğe aykırıdır. Yani bu sekülerleşmeden uzaklaşma, laiklikten uzaklaşma değil, bilakis laikliğin icabını, yani devletin bütün dinlere eşit mesafede olma prensibinin yerine getirilmesi demektir.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum ekranda.
İnşallah, hoşçakalın.
Efendim, programın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.